Mediamarkt Okay Karacan'la spor gündemini sunar.
Podcast dinleye ve sayfama hoş geldiniz. Ben Okay Karacan. Dün Fenerbahçe 3-1 kazandı. Evinde Erol Bulut döneminde sürekli puan kaybeden Fenerbahçe, Emre Belözoğlu döneminde de sürekli galibiyet elde ediyor. Yani aradaki fark şimdiye kadar açılabilirdi. Demek ki Emre Belözoğlu değişikliği, Erol Bulut gidip onun gelmesi birdenbire Fenerbahçe'nin rengini, ruhsarını yerine getirdi. Evet, bu çok önemli bir değişim oldu. Çünkü sistem değişti, oyuna bakış açısı değişti, içerideki disiplin değişti. Böyle değerlendirebiliriz. Çünkü son 4 maçta sürekli puan kaybı evinde özellikle ve sonra son 4 maçtan buraya gelip Emre Belözoğlu döneminin ilk 4 maçına baktığın zaman da sürekli olarak puan kazanmayı görüyoruz. Yani içerideki o acayip durumu, o acayip şanssızlığı, o acayip garip giden sürekli puan kaybetme durumunu Emre Belözoğlu tedavi etti. Kan akışını durdurdu, oraya yara bandını yapıştırdı. Erzurumspor 3-1 yendi Fenerbahçe. Maçın başıyla birlikte zaten aslında şunu düşündürüyor insana. Zaten yavaş yavaş toparlanmaya başlayan bir oyun sistemi kurmuştu. Topa sahip olduğu zaman rakibini özellikle birinci bölgede biraz sürklese eden bir havaya doğru gidilmişti. Valencia hareketliydi. Sosa ayakları yere sağlam basan bir oyun oynuyordu. Mert Hakan yandaş katılmaya başlamıştı. İrfan Can Kahveci'nin öldürücü pasları vardı. Alanya'da yeniden forma giyen Emre Belözoğlu'nun tercih ettiği Mesut öyleydi. Tam anlamıyla 10 puan almasa bile atacağı bir paslar şeyi değiştirebilecek karakterini yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başlamıştı. Ve ön tarafta iyi bir Fenerbahçe var. Yani beklenti kazanması üzerineydi ama maçın başında bu kadar atak oynayacağı ve öne geçeceğini herhalde kimse beklemiyordu. Önce bir penaltı kazandı Fenerbahçe. 1-0 oldu. Ardından Valencia, Pelkas arka arkaya goller geldi. 5-0, 6-0 gidebilirdi de. Çünkü Erzurumspor'un orta sahasının savunmasının direnci kalmamıştı. 3-0 ilk devreyi Fenerbahçe önde kapattı. Ancak ikinci yarı Fenerbahçe'nin hem Erol Bulut döneminde gördüğümüz hem Emre Belözoğlu döneminde gördüğümüz bir özelliği son bölümleri iyi oynayamaması. İşte o devam ediyor. Gerçi Erol Bulut dönemine bir atıfta bulunacak olursak orada sanki son bölümlerde Beşiktaş maçında da mesela öyleydi. Kendine gelen, toparlanan bir Fenerbahçe vardı. Ama Emre Belözoğlu döneminde topla daha çok oynayınca takımın son bölümlerdeki yorulma rasyosu daha yüksek ve son bölümlerde rakibi karşılamak zorunda kalıyorlar. Topa sahip olamıyorlar. Kenardan gelen oyuncular da yani taze kuvvetler de olsa tutamıyorlar. Mesela dün Samat da ve ikinci gol pozisyonunda son bölümlerde Fenerbahçe golü bulamayınca bitmesine birkaç dakika kala terk etti gitti Emre Belözoğlu. Yani soyunma odasına gitti. Belli ki diyor ki yapamıyorsunuz bu iş. Yani golü atın artık. Ne oldu? 3-1 yaptı önce Erzurumspor bu şartlar altında. Yani topla daha çok oynadığında. Sonra 3-2'yi yakalayabilirlerdi. Oltan çok uygun pozisyonda topu dışarıya vurdu. 3-2 yapabilirdi ama bir sonraki pozisyonda da 3-2 yapabilirdi. Gol pozisyonu buldu yani. Dolayısıyla Fenerbahçe topla oynadığı bölümlerde, topa hakim olduğu bölümlerde iyi, yorulduğu ve rakibin topla oynadığı bölümlerde de kötü bir görüntü çiziyor. Özetle ligin son 3 haftasına girilirken Fenerbahçe'nin geldiği nokta bir parça bu ama başlangıç hızı özellikle fevkalade iyiydi. Ön taraftaki pas oyunu oturmuşa benziyor. Oradaki oyuncuların kıvamı da yerine gelmiş gözüküyor. Yani bir ideal ön taraf oluşmuş vaziyette. Yani Valencia mesela her yere gidiyor, koşuyor. Takımın ön taraftaki 10. golünü attı. Esas adamı pozisyonunda. Kanatlardan çok orta gelmiyor ama hani şöyle yorumlar yapılabilir ki bunu maçtan sonraki pozisyonlarla ilgili yorumlarında Tisserand da belirtti. Yani eskiden biraz ortaya yönelik yani sert ortalara yönelik oyun oynuyorduk. Şimdi daha çok topa hakim olarak pas oyunu oynuyoruz dedi. Evet aslında Alanya'da teknik direktörlük yaparken Erol Bulut'un da bu futbolu oynattığını biliyoruz. Duran toplardan goller kazanıyordu Fenerbahçe. Şimdi duran toplardan değil, kanatlardan gelen toplardan değil, akan oyundan kazanıyor. Yani fark biraz orada. Değişiklik orada. Dün niye Tisserand oynadı? Serdar yoktu kadroda. Sinan Gümüş de yoktu ki yani neredeyse Emre Belözoğlu'nun prensi olarak adlandırılıyor. İkisinin arasında bir kavga olduğu ve kadro dışı kaldıkları iddia edildi. Bu doğru mu? Gerçek payı var mı bilinmiyor ama yani bu tip durumlarda bir doğruluk vardır. Genellikle de inkar edilir. Hayır öyle bir şey yok denir. İkisinin birden yani bu kadar işleyen bir düzen içerisinde dışarıda kalması insan da ister istemez şüphe doğuruyor. Bu arada yani taze haber olarak söyleyebiliriz. Fenerbahçe Emre Belözoğlu'yla gelecek sene devam edecek. Dolayısıyla Fenerbahçe tarafından ya da Fenerbahçe yönetimi veya Fenerbahçe o zaten birlikte yönetiyorlar bir anlamda. Sportif direktörlük şapkasını da taşıyor. Devam edeceği sinyalleri geliyor. Yani öyle bir karara varılmış gibi gözüküyor. Şimdi bundan sonra ne olacak? Geçtiğimiz maçta, yani Fenerbahçe Erzurum maçından önce Başakşehir'e 2-1 kaybeden Ankara Gücü'ne gidecekler. Ankara Gücü'nün ligde kalmak için kazanma ihtiyacı var. Zor bir maç olacak. Beşiktaş ise Galatasaray'la oynayacak. Tabii ki derbi her zaman zordur. Aradaki puan farkı 5 ve bu 5 puanlık farkın kapanması için tabii ki Beşiktaş'ın puan kaybetmesi, Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyor. Bu arada Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse neredeyse son 2 haftaya burun buruna gidecekler. Çok acayip bir lig oluşabilir. Beşiktaş kazanır, Fenerbahçe Ankara Gücü de deplasmanda puan kaybederse Beşiktaş artık son 2 haftaya çok rahat artık şampiyonluk konuşmaları yaparak girebilir. Ama burada bu haftadan bir ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Nedir o ders? İngiliz fikstürü, çok maçın oynandığı, sık maçın oynandığı ki 18 günde 5 maç oynandı. Bu fikstürün içerisinde takımların var olabilmesi çok zor. Büyük takımlar mümkün mertebe ayakta kaldılar ama küçük takımlar kalamadılar. Türkiye Ligi'nin en iyi hücum hattına sahip olan, dengeli bir takım olan Hatayspor'u Beşiktaş'tan 7 tane yedi. Gençler Birliği 2-0 kaybetti ama Galatasaray o maçı 6-7-0'da kazanabilirdi. Onlar da ayakta kalmakta güçlük çekiyorlardı. Erzurumspor da ilk yarıda güçlük çekiyordu. İkinci yarıda yavaş yavaş toparladı. Yani Anadolu takımları kadroları ne kadar yabancıyla dolu olsa da tutunamadılar. İngiliz fikstüründen çıkamadılar. Sezon başında 3 takımın küme düşmemesi için alınan karar aslında ligin kaderini Covid'le birlikte belirledi. Hem Covid-19'la hem bu kararla hem de Ramazan ayındaki büyük düşüşü görebiliyoruz oyuncularda. Biraz algı da dağılmış oluyor. Dolayısıyla Anadolu takımları İstanbul'un üç büyükleri karşısında ayakta duramadılar. İşin bir anlamda özetini buraya bırakabiliriz. Bundan sonrası için ne olacak? Türk takımlarının Avrupa'da bayrağı taşıyabilmesi için daha kompetitif, yani rekabetçi bir lige ihtiyacı var. 21 değil de, yani hatta 18 bile değil, 16 takımlı bir lige ihtiyaç var. Tabii normal şartlar altında ülkede böyle bir durumu konuşmak çok doğru değil. Çünkü öyle bir şeyin olma ihtimali yok. Yani takımlarımızı yora yora yora yora Avrupa'ya gönderiyoruz. Ve bu temponun iyi tarafı da işte İngiliz fikstürünü hep derece. İngilizler 2 günde bir oynuyor, 3 günde bir oynuyor. Evet, biraz o fikstüre alıştırdık. Yani Avrupa Türkiye'yi götürebilir hale geldiler. Yani şöyle, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gitti diyelim. İyi de takım kurdu diyelim. Başa başta gidiyor diyelim. Hem Türkiye hem Avrupa'yı oynayıp devam etmesiyle ilgili bir pratik sahibi oldu. Bu önemli. Bir pratik sahibi oldu. Çünkü Türk takımları biliyorsunuz, Türkiye kamuoyu biliyorsunuz daha doğrusu, hep kavga ederdi. Ya zaten Avrupa oynadık, bizim maçımızı cumartesine koymuşsunuz. Niye pazara koymadınız? Niye pazartesine koymadınız? Ama onu pazartesine koyarsanız da çarşamba Avrupa maçımız var. Bir sürü karambol vardı. Şimdi artık alışmış olarak devam edecekler yollarına. İyi taraf bu. Kötü taraf hakikaten çok önemli. Türkiye Ligi'nde takımlar arasındaki güç farkının çok büyük olması. Bazı takımların neredeyse hiç gücü yok. Ama bu takımlar ligin belki de Şubat ayına kadarki bölümünde kafaya direniyorlardı. Artık her takım her takımı yenebilecek güçte diyorduk. Ve onun öyle olmadığı ortaya çıktı. Bu arada ligde düşenlerin yavaş yavaş yükseldiği bir örnek var ki o da Başakşehir. Yavaş yavaş Aykut Kocaman da takımı toparladı ve son 4-5 maçta aldıkları puanlarla da düşme hattının üzerine çıktılar. Yani geçen senenin şampiyonu neredeyse Türkiye Ligi'nden düşüyordu. Motivasyon da başka bir şey. Özetle günü Fenerbahçe'ye ayırdım ama genel anlamda maç üzerinden de bir haftaya bakmam gerekiyordu. Fenerbahçe ligi ikinci bitirmek en kötü ihtimalle hedefinde. Çünkü Türkiye Ligi'ni üçüncü bitirecek takım Beşiktaş Antalya Spor Kupa finalinin sonucuna göre Konferans Ligi'ne gidebilir. Yani Avrupa'nın üçüncü ligine yeni kurulan, kimsenin ne olduğunu bilmediği o kalabalık lige gidebilir. Bu da imaj olarak çok iyi bir şeye benzemiyor. Yorumlarımla tekrar karşınızda olacağız. Podcast dinleden ayrılmayın, sayfamdan ayrılmayın. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
Mediamarkt Okay Karacan'la spor gündemini sundu.